Bu kitap Altı Nokta Körler Derneği Sesli Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaktır. Seslendiren Ayşenur Topsakal. Eserin adı İnsan Neyle Yaşar? Yazarı Lev Tolstoy. Türü Rus Edebiyatı, Öykü. Basım yeri ve tarihi İstanbul, Şubat 2020. Bu kitap 96 sayfadır. Birinci ayrım. İçindekiler. İnsan neyle yaşar? 1. Kıvılcımı söndürmeyen ateşi zapt edemez. 29. Mum 47. Kızlar büyüklerden akıllıymış. 59. İnsana çok toprak gerekir mi? 63. İlyas 81. Çevirmenin notu. Tolstoy uzun ömrü boyunca insanı ilgilendiren hemen her konuya olduğu gibi pedagojiye ve eğitime de epeyce kafa yormuştur. Öncelikle her yaştan öğrenciyi, sonra da halkın her kesimini hedefleyerek 1872-1886 yılları arasında yazdığı hikayeleri dört okuma kitabına toplamıştır. Bir bölümü halk masallarından, kıssalardan, menkıbelerden esinlenen ve gayet yalın bir dille yazılmış olan hikayeler kısa sürede geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır. Bu hikayelerin çoğu dilimize çevrilmiş, halk için hikayeler adıyla hazırlanan 3 kitaplık seçkinin ilk kitabını 1946 yılında Milli Eğitim Bakanlığı yayımlamıştır. İlk kitabın çevirisini Sorakin ve Aytekin, 1949 yılında yayınlanan ikinci ve üçüncü kitapların çevirisini ise Peltek yapmıştır. Kitabımızda yer alacak hikayelerin seçiminde Milli Eğitim Bakanlığı basımlarını esas aldık. Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinde yayınlanacak diğer iki kitapta da Milli Eğitim Bakanlığı basımlarındaki seçim esas alınacak. Elinizdeki kitapta yer alan 6 hikayenin tamamı Tolstoy'un yazdığı 4. kitaptan Çetvertaya, Ruskaya, Kiniga, Dalya, Çitineya'dandır. Çeviride Tolstoy'un 22 ciltlik toplu eserlerinin 9. cildi kullanılmıştır. Koray Karasulu. İnsan neyle yaşar? Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. Sevmeyen ölümde kalır. 1. Yuhanna. Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen kişi de Tanrı'nın sevgisi olabilir mi? 1. Yuhanna. Yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim. 1. Yuhanna. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. 1. Yuhanna. Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir. 1. Yuhanna. Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmüş değildir. Ama birbirimizi seversek Tanrı içimizde yaşar ve sevgisi içimizde yetkinleşmiş olur. 1. Yuhanna. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı da yaşar. Tanrı da onda yaşar. 1. Yuhanna. Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı'yı sevemez. 1. Yuhanna. 1. Vaktiyle karısı ve çocuklarıyla bir mucuk kulübesinde yaşayan bir ayakkabıcı vardı. Ne ev kendininde ne toprağı vardı. Ailesini de sadece ayakkabıcılıkla geçindirirdi. Ekmek pahalı, emek ucuzdu. Kazandığını yiyeceğe yatırırdı. Ayakkabıcının karısı da paylaştığı bir gocuğu vardı. Ama giye giye üstlerinde paralanmıştı. 2 yıldır bir koyun postu alıp yeni bir gocuk dikmek için para biriktiriyordu ayakkabıcı. Sonbahara doğru biriktirdi parayı. Karısının sandığında 3 ruble vardı. Köydeki mujiklerden de 5 ruble 20 kapik alacağı. Sabah olur olmaz post için köye gitmeye hazırlandı ayakkabıcı. Karısının pamuklu çin bezinden ceketini geçirdi gömleğinin üzerine. Onun üstüne de bir kaftan. 3 rubleyi cebine koydu. Baston niyetine bir dal kırdı ve kahvaltının ardından çıktı. Mujiklerden 5 rubleyi alır, 3 rublemi eklerim. Sonra da gider posta alırım, diyordu kendi kendine. Ayakkabıcı köye indi. Mujiklerden birine uğradı ama adam evde yoktu. Karısı da gelecek hafta göndereceğini söyleyip para falan vermedi. Sonra bir diğerine uğradı ama adam parası olmadığına yeminler etti ve sadece 20 kapik verebileceğini söyledi. Fakat çizmelerini onarması şartıyla. Ayakkabıcı da postu veresiye alabileceğini düşündü. Ancak satıcı buna razı olmadı. Paran varsa, dedi. Dilediğini alırsın. Veresiye satışı iyi biliriz. Böylece hiçbir işini halledemeyen ayakkabıcının eline sadece 20 kapik ve bir çift keçe çizme geçmişti. Bu işte canı sıkılan ayakkabıcı 20 kapıyı da vodkaya yatırıp parasını alamadan evine yollandı. Sabah soğuktan donuyordu. İçtikten sonra gocu olmasa da birden ısınmış gibi geldi ona. Ayakkabıcı değneğiyle donmuş toprağa vurup diğer elindeki keçe çizmeleri sallayarak yürürken şöyle diyordu kendi kendine. İşte gocuksuz da ısındım. Bir kadehcik içtim. Tüm damarlarım açıldı. Gocağa gerek yok. Derdi tasayı da unuttum. Yoluma gidiyorum. İşte böyle bir adamım ben. Ne diye takayım kafama? Gocuksuz da yaşarım. Hiç lazım değil bana. Yalnız bizim koca karının canı sıkılacak. Ama ayıp şey doğrusu. Sen çalış dur, elin herifi 5 para vermesin. Fakat dur bakalım hele. Parayı bir getirme de gör bakalım nasıl alıyorum paçan aşı. Yemin ederim alacağım paçasını aşı. Bu ne böyle yahu? 20 kapik veriyor bir de. Ne yapayım ki 20 kapikle? Bir tek atarsın o kadar. Bir de fakirlik diyor. Sen fakirsin de ben değil miyim? Evim var, sığırım var, her şeyim var. Bense nah böyle dımdızlak. Sen ekmek yaparsın, ben satın alırım. Haftada 3 ruble sadece ekmeğe gider. Şimdi eve döneceğim, evde ekmek yok. Yine gidecek 1,5 ruble. Madem öyle öde borcunu arkadaş. Böyle konuşarak köşedeki küçük kiliseye yaklaşan ayakkabıcı, kilisenin arkasına beyaz bir şey gördü. Hava kararmaya başlamıştı. Dikkatle baktıysa da ne olduğunu çıkaramadı. Taş desem, burada öyle bir taş yoktu. Hayvan mı acaba? Yok, hayvana da benzemiyor. Başı insan başına benziyor ama bembeyaz. Hem burada insan ne gezer? Biraz daha yaklaşınca açıkça gördü beyazlığı. Tuhaf bir şeydi. Ölümü, dirimi belli olmayan kilisenin duvarına yaslanmış, kıpırdamadan oturan çırılçıplak bir adam vardı karşısında. Korkmuştu ayakkabıcı. Adamcağızın birini öldürüp soymuşlar. Bir de buraya atmışlar diye geçirdi içinden. Yanına gitsem iş alırım başıma. Sonra yürüyüp geçti adamın yanından. Adamı görmezden gelip kiliseden uzaklaşmıştı. Biraz yürüdükten sonra dönüp kiliseye baktı. Adam artık duvara yaslanmıyordu. Hatta kımıldanıp ona bakmıştı sanki. Ayakkabıcı iyice korktu ve şöyle düşündü. Yanına dönsem mi yoksa çekip gitsem mi? Dönsem daha kötüsü gelmesin başıma. Nasıl biri olduğunu nereden bileyim? Herhalde hayırlı bir iş için düşmedi buraya. Ya üstüne atlayıp seni boğarsa? Kaçacak yerde yok ki. Boğmasa bile başa bela olur. Elin çıplarıyla ne yapacaksın? Üstümdeki son giysiyi de çıkarıp veremem ya. Aman Tanrı esirgesin. Sonra birden dönüp yoluna devam etti. Kiliseyi iyice geride bırakmak üzereydi ki vicdanı sızladı. Yolun ortasında duruverdi ayakkabıcı. Ne yapıyorsun be Semyon? Dedi kendi kendine. Adam orada yokluktan geberip gidiyor, sense korkup tavanları yağlıyorsun. Çok mu zenginsin de paranı çaldırmaktan korkuyorsun? Yuh sana Semyon, utan. Sonra dönüp adamın yanına gitti Semyon. 2. Semyon adama yaklaşıp inceledi. Gücü kuvveti yerinde bir delikanlıydı. Vücudunda yara izi falan da görünmüyordu. Yalnız üşümüş, korkmuş gibiydi. Duvara yaslanmış oturuyor, başını kaldıracak hali kalmamış gibi Semyon'a da dönüp bakmıyordu. İyice yaklaştı Semyon. Adam birden ayılmış gibi başını kaldırıp ona baktı. Bakışı hoşuna gitmişti Semyon'un. Elindeki çizmeleri yere attı. Kuşağını çıkarıp çizmelerin üzerine koydu ve kaftanını çıkardı. Hiç konuşma dedi. Giy haydi şunu, haydi giy. Semyon kolundan tutup kaldırmaya çalıştı. Adam ayağa kalktı. Semyon ince yapılı, tertemiz görünen adamın tatlı bir yüzü olduğunu fark etti. Eli ayağı da sapasağlamdı. Semyon kaftanını onun omuzlarına attı. Beriki bir an kollarını geçiremedi. Semyon adamın ellerini tutup kaftanın kollarına geçirdi. Güzelce sarıp önünü kapattı ve kuşağını da beline doladı. Lime lime kasketini de çıkarıp çıplak adamı kafasına geçirmek istediyse de kendi kafası üşüdü. Benim kafam kel diye düşündü. Bununsa kıvır kıvır saçları var. Tekrar giydi kasketini. İyisi mi çizmeleri giydireyim. Adamı oturtup çizmeleri de giydirdi. Adamı güzelce giydirdikten sonra şöyle dedi ayakkabıcı. İşte oldu kardeş. Haydi biraz kıpırda da ısın. Geri kalan her şey sonra da hallolur. Yürüyebilecek misin? Adam kalkıp içtenlikle Semyon'a baktı ama bir şey söyleyemedi. Neden susuyorsun? Burada kışlayacak değiliz ya. Eve gitmeliyiz. Haydi al şu sopamı. Halin yoksa dayanırsın. Haydi aç pergelleri. Adam yürümeye başladı. Rahat yürüyor, geride kalmıyordu. Yürürlerken konuşmaya başladı Semyon. "Ey, de bakalım nerelisin?" "Buralı değilim." "Buralı olsan tanırım zaten. Buraya kilisenin dibine nasıl düştüğünü soruyorum." "Söyleyemem." "Herhalde birileri sana kötülük etti." "Kimse kötülük etmedi. Beni Tanrı cezalandırdı." "Elbette her şey Tanrı'dan gelir. Ama ne olsa kendine bir yer bulmalısın. Nereye gitmek istiyorsun?" "Hiç fark etmez." Semyon şaşırmıştı. Adam serseriye falan benzemiyordu. Konuşması nazikti ama kendisi hakkında hiçbir şey söylemiyordu. Semyon, "Dünyanın bin türlü hali var," diye geçirdi içinden ve adama şöyle dedi. "Eh, benim eve gel öyleyse. Birazcık dinlenirsin bari." Hızlanan rüzgar Semyon'un gömleğini içine kadar giriyor, onu ayıltıyordu. Üşümeye de başlamıştı. Karısının ceketine sıkıca sarınmış, burnunu çekerek yürürken, "Nah sana post. Post almaya gittim, kaftansız dönüyorum. Hem de yanımda çıplağın biriyle," diye düşünüyordu. Matryona pek sevinmeyecek. Matryona'yı düşündükçe canı sıkılıyordu Semyon'un. Fakat yanındaki adama bakıp kilisenin yanındaki bakışını hatırlayınca içi rahatlıyordu biraz. 3. Semyon'un karısı erkenden toplamıştı ortalığı. Odun kırmış, su taşımış, çocukları doyurmuş, kendi de bir şeyler yiyip düşünceye dalmıştı. "Ne zaman ekmek yapsam? Bugün mü yoksa yarın mı? Koca bir parça daha ekmek vardı." "Semyon yemek yemişse akşama pek yemez. Sabaha da ekmek kalır," diye düşünüyordu. Matryona ekmek parçasını evirip çevirerek kararını verdi. "Şimdiden ekmek yapmayayım. Bir ekmeklik un kaldı. Cuma'ya dek idare etmeliyiz." Ekmeği kaldırıp masaya oturdu. Kocasının gömleğini yamamaya başladı. Yama yaparken bir yandan da kocasının gocuk için nasıl bir post alacağını düşünüyordu. "Satıcı kazık atmasa bari. Benimki safın teki zaten. Kimseyi kandırmak aklına gelmez ama bir çocuk bile onu dolandırır. 8 ruble de az para değil hani. İyi bir gocuk bile alınır o parayla. Tabaklanmış deriden olmasa da gocuk gocuktur. Geçen kış titredik gocuksuz. Ne suya gidebildim ne bir yere. Benimki dışarı çıktığına ne bulursa giyer. Bana bir şey bırakmaz. Gideli de çok oldu. Yakında gelir herhalde. Eyvah! İçmeye gitmiş olmasın sakın benim adam." Matryona bunları aklından geçirirken sundurmanın basamakları gıcırdadı. İçeriye birisi girdi. Matryona iğnesini gömleğe saplayıp sofaya çıktı. İki kişinin geldiğini gördü. Semyon ve yanında da şapkasız, keçe çizmeli bir adam. Matryona kocasından yayılan içki kokusunu hemen almıştı. "Ha işte, içmiş belli ki," diye geçirdi içinden. Fakat elleri bomboş, kocasında kaftansız, sırtında sadece bir ceketle, karşısında sessizce ezilip büzülürken görünce Matryona'nın yüreği burkuldu. Çulsuzun tekiyle bütün paraları içkiye verdi anlaşılan. Yetmemiş bir de eve getirmiş herife, diye düşündü. Matryona onları içeri aldı. Arkalarından kendisi girdi. Adama şöyle bir göz attı. Genç, zayıf bir yabancıydı. Üstelik onların kaftanını giyiyordu. Gömleği şapkası da yoktu. Olduğu yerde kala kalmış, bakışlarını yere dikmiş, ses çıkarmadan duruyordu. Matryona, "Korkuyor, demek ki kötü biri," diye geçirdi içinden. Somurtup sobanın yanına geçti ve onları izlemeye başladı. Semyon kasketini çıkarıp hiçbir şey yokmuş gibi sedire oturdu. "Ey Matryona," dedi. "Yemek hazırla da yiyelim. Ne duruyorsun?" Matryona bir şeyler homurdandı. Sobanın yanından kımıldamadı bile. Bir kocasına bir adama baktı ve sadece başını salladı. Semyon karısının bozulduğunu anladı ama elinden bir şey gelmezdi. Görmezden gelip yabancıyı kolundan tuttu. "Otur kardeş," dedi. "Yemek yiyelim." Yabancı da sedire oturdu. "Ey, bir şey pişirmedin mi?" "Pişirdim ama sana değil. Anlaşılan kafan da bulanmış içkiden. Post almaya gidip kaftansız dönüyorsun. Hem de yanında çıplak serserinin tekiyle. Sizin gibi ayyaşlara verecek bir şeyim yok." "Yeter Matryona. Bilip bilmeden cırıldayıp duruyorsun. Önce bir sor bakalım. Kimmiş bu adam?" "Sen paraya ne yaptığını söyle hele." Semyon ceketin cebinden paraları çıkarıp eliyle düzeltti. "İşte para. Trifon olan alamadım ama yarın için söz verdi." Matryona'nın iyice tepesi atmıştı. Kocası post falan almamış, tek kaftanlarını çıplak tekine giydirmiş, üstelik herifi peşine takıp getirmişti. Paraları masadan alıp saklamaya giderken kendi kendine söylenir gibi konuşuyordu. Yemek falan yok. Tüm çıplak ayyaşları doyuramazsın. Eh be Matryona, tut şu dilini azıcık. Önce beni bir dinlesen. Yeterince akıl aldım sarhoş bir aptaldan. Senin gibi bir ayyaşla evlenmez olaydım. Anacığımın verdiği keten beze bile içkiye yatırdın. Posta almaya diye gidip sarhoş döndün. Semyon karısına sadece 20 kapiklik içtiğini, adamı nerede bulduğunu anlatmak istiyordu ama Matryona ağzını açmasına fırsat vermiyor, durmadan konuşuyordu. 10 yıl önce olup bitenleri bile hatırlatıyordu. Matryona iyice sayıp döktükten sonra birden Semyon'un üstüne atılıp yeninden yakaladı. Ver şu ceketimi, bir bu kaldıydı. Onu da alıp giydin. Ver şunu seni kör olası çapur köpek. Semyon ceketi çıkarmaya başladı. Tam bir kolunu kurtarıyordu ki kadın asılıverdi cekete. Dikişler söküldü. Matryona ceketi kaptığı gibi başını attı ve kapıya doğru koştu. Çıkmak istedi ama birden durdu. Heyecandan yüreği hızlı hızlı çarpmaya başlamıştı. Hem bir fenalık yapmak istiyor hem de adamın nasıl biri olduğunu merak ediyordu. 4. Matryona durduğu yerden söylenmeye devam etti. İyi bir adam olsaydı çıplak gezmezdi. Gömleği bile yok. İyi bir şeyler yapmış olsaydı bu işe yaramazı nereden bulup getirdiğini söylerdin. Söylemeye çalışıyorum ya. Yolda yürürken kilisenin yanında bu fakiri gördüm. Çırılçıplaktı. Yazma ki çırılçıplak dolaşsın. Beni ona Tanrı gönderdi. Yoksa mahvolurdu. Hem ne yapacaktım ki başka? İnsanın başına her türlü iş gelir. Ben de giydirdim. Alıp buraya getirdim. Biraz sakin ol artık. Günah Matryona. Ölümlü dünya işte. Matryona yine sövüp sayacaktı ki yabancıya bir göz atınca sustu. Adam sedirin kıyısına ilişmiş, sessizce oturuyordu. Ellerini dizlerine koymuş, başını göğsüne eğmişti. Gözlerini kapamış, güçlükle nefes alıyormuş gibi yüzünü buruşturup duruyordu. Matryona artık susmuştu. Semyon devam etti. Matryona, Tanrı'ya inanıyor musun sen? Matryona bu sözleri duyunca bir daha adama baktı ve birdenbire sakinleşti. Kapının yanından ayrılıp sobaya gitti. Yemek çıkardı. Masaya bir bardağı koyup kıvas doldurdu. Son ekmek parçasını da getirdi. Onlara bıçak kaşık verdi. Yesenize, ne duruyorsunuz? Dedi. Semyon adamı dürttü. Sokul bakalım delikanlı, dedi. Semyon ekmeği kesip doğradı. Yemeye başladılar. Matryona ise masanın köşesine oturdu. Elini çenesine dayayıp adamı incelemeye başladı. Matryona bir anda adama acımış, ona kanı ısınmıştı. Adam da birden neşelenmişti. Yüzünü buruşturmaya kesmiş, Matryona'ya bakıp gülümsemişti. Yemek bitti. Matryona masayı topladıktan sonra adamı sorguya çekmeye başladı. Kimin nesisin bakalım? Buralı değilim. Peki nasıl oldu da buralara düştün? Bunu söyleyemem. Kim soydu seni? Beni Tanrı cezalandırdı. Demek sokakta çırılçıplak yatıyordun. Çırılçıplak yatmıştım. Üşüyordum. Semyon beni görünce acıdı. Kaftanı çıkarıp bana giydirdi. Sonra buraya getirdi. Sen de yedirip içirdin. Bana acıdın. Tanrı seni korusun. Matryona kalkıp az önce yamadığı Semyon'un gömleğini pencerenin yanından aldı. Yabancıya uzattı. Sonra da bir pantolon alıp verdim. Al şunu. Sırtında gömlek bile yok. Haydi giy de beğendiğin yere yat. İster tavan arasına uzan, istersen de sobanın üzerine çık. Adam kaftanı çıkardı. Gömlekle pantolonu giyip tavan arasına yattı. Matryona mumu söndürdü. Kaftanı aldı ve gidip kocasının yanına yattı. Matryona kaftanı üzerine atıp yatmıştı ama bir türlü uyuyamıyor, adam aklından çıkmıyordu. Son ekmek parçasının bittiğini, yarına ekmek kalmadığını, gömleği pantolon adama verdiğini hatırladıkça canı sıkılıyor ama gülümsemesini hatırladıkça yüreği ferahlıyordu. Uzun süre uyuyamayan Matryona, Semyon'un da uyku tutmadığını, kaftanın üzerine çekmeye çalıştığını fark etti. Semyon, ha, ekmeğimizin son parçasını yediniz. Başka da ayırmamıştım. Yarın ne yapacağız hiç bilmiyorum. Malanya teyzeden mi istesek? Saz ya, elbet doyururuz karnımızı da. Matryona bir süre sesini çıkarmadım. İyi birine benziyor ama neden kendinden bahsetmek istemiyor acaba? Bir bildiği vardır belki. Semyon. Ha. Biz her şeyimizi veriyoruz da neden hiç kimse bize bir şey vermiyor? Semyon ne cevap vereceğini bilemedi. Sadece bu kadar çene çalmak yeter dedi ve arkasını dönüp uyudu. 5. Sabah Semyon uyandığında çocuklar uyuyordu. karısı komşulara ekmek sormaya çıkmıştı. Eski pantolonla gömleği giymiş olan yabancı sedirin üzerine oturmuş yukarıya bakıyordu. Yüzü dünkünden daha parlaktı. Şöyle dedi Semyon. İşte böyle sevgili dostum. Karnın ekmek, sırtın elbise ister. Doyurmak gerek bunları. Ne iş yaparsın sen? Hiçbir iş yapmam ki ben. Semyon şaşırdı. Hevesin olsun yeter. İnsan her şeyi öğrenebilir. İnsanlar çalışıyor. Ben de çalışırım. Adın ne? Mihail. Peki Mihail, kendinden bahsetmek istemiyorsan senin bileceğin iş. Ama karnını doyurman gerek. Göstereceğim gibi çalışırsam sana yemek veririm. Tanrı seni korusun. Gerekeni öğrenirim. Ne yapmam lazım göster. Semyon bir iplik alıp parmağına doladı ve bükmeye başladı. İşte öyle zor bir şey değil. Onu izleyen Mihail de ipliği parmağına doladı ve Semyon'u taklit ederek bükmeye başladı. Semyon ona çirişlemeyi gösterdi. Mihail hemen kaptı bu işi. Sonra sırımların nasıl büküleceğini ve nasıl dikileceğini gösterdi. Mihail bunları da hemen kavradı. Semyon'un gösterdiği her işi hemen öğreniyordu. 3 gün sonra ezelden beri ayakkabıcıymış gibi dikiş yapıyordu. Hiç durmadan çalışıyor, az yiyor, işini bitirince de hiç konuşmadan yukarıya bakıp duruyordu. Sokağa çıkmıyor, gerekmedikçe konuşmuyor, hiç şaka yapmıyor, gülmüyordu. Sadece bir kere Matryona'nın ona yemek hazırladığı ilk akşam gülümsediğini görmüşlerdi. 6. Günler günleri, haftalar haftaları kovaladı. Koca bir yıl geçip gitti. Mihail Semyon'un yanında kalıyor, yanında çalışıyordu. Semyon'un işçisinin ünü iyice yayılmıştı. Herkes Semyon'un işçisi Mihail'den daha güzel, daha sağlam ayakkabı yapacak biri olmadığını söylüyordu. Çizme almak için insanlar çevre köylerden bile Semyon'a gelmeye başlamışlar, ayakkabıcının işleri de düzelmişti. Bir kış günü Semyon'la Mihail çalışırken kulübeye çıngıraklı bir troika yaklaştı. Pencereden baktılar. Troika tam kulübenin karşısında durmuş, arabacının yanından yere atlayan bir delikanlı kapıyı açmıştı. Troika'dan köklü bir bey indi. Semyon'un kulübesine yaklaşıp merdiveni çıkmaya başladı. Matryona hemen koşup kapıyı ardına kadar açtı. Bey eğilerek içeri girdi. Doğrulduğunda az kalsın başını tavana çarpacaktı. Kocaman vücuduyla bütün köşeyi kaplamıştı adam. Semyon kalkıp selam verdi ve şaşkınlıkla adama bakmaya başladı. Hayatında böyle bir adam görmemişti. Kendisi ufak tefekti. Mihail cılızdı. Matryon da hepten çırpı gibiydi. Bu adamsa başka bir dünyadan gelmişe benziyordu. Tombul, kırmızı bir yüzü vardı. Boynu bir öküzünkü kadar kalındı ve tüm vücudu demirden dövülmüş gibiydi. Bey derin bir soluk aldı. Kürküne çıkardı ve sedire oturup "Ayakkabı ustası kim?" diye sordu. "Semyon, benim ekselans," dedi. Bey uşağına seslendi. "Hey Fedka, malı getir." Delikanlı elinde bir bohçayla koşa koşa geldi. Bey bohçayı alıp masanın üzerine bıraktı. "Aç bakalım şunu." Delikanlı bohçayı açtı. Bey bohçadaki ayakkabılık deriyi Semyon'a gösterdi. "Bana bak ayakkabıcı, şu malı görüyor musun?" "Görüyorum ekselans. Bunun nasıl bir mal olduğunu biliyor musun?" Semyon deriyi eliyle yokladı. "İyi bir mal ekselans." "İyi olacak elbet. Seni aptal. Böyle bir malı hayatında görmemişsindir. Alman malı bu. Tam 20 ruble verdim." Semyon ürkmüştü. "Böylesini nereden görelim biz?" "Öyle elbet. Bu deriden ayağıma göre bir çizme dikebilir misin?" "Dikebilirim ekselans." Bey bağırdı.
"Demek yapabilirsin ha. Nasıl bir maldan kime çizme diktiğini anlıyor musun sen? Bana öyle çizme yapacaksın ki bir yıl hiç çatlamadan, yırtılmadan giyeceğim. Yapabileceksen al deriyi, kes. Yapamazsan hiç dokunma malıma. Sana peşinen söylüyorum. Bir yıldan önce çatlayıp yırtılmayacak, yoksa seni hapse attırırım. Bir yıl boyunca çatlayıp yırtılmazsa 10 ruble veririm."
Semyon korktu. Ne diyeceğini bilemedi. Mihail'e bir göz attı. Onu dirseğiyle dürtüp fısıldadı. "Alsak mı acaba?" Mihail al işi der gibi başını salladı. Semyon Mihail'e uydu ve bir yıl çatlayıp yırtılmayacak bir çizme yapmayı kabul etti. Bey uşağını çağırdı. Çizmesini çekmesini emrederek sol ayağını uzattı.
"Al bakalım ölçünü."
Semyon bir kağıttan 10 verşok kadar bir kağıt kesti. Kağıdı düzeltti. Diz çöktü. beyin çorabını kirletmemek için ellerini güzelce önlüğüne sildi ve ölçü almaya başladı. Ayağın tabanını üstünü ölçtü. Baldırlara sıra geldiğinde kağıt kısa geldi. Beyin baldırı bir tomruk kadar kalındı.
Dikkat et, koncu dar olmasın.
Samyon bir kağıt daha ekledi. Bey oturduğu yerden çorapların içindeki parmaklarını oynatıyor, kulübedekileri inceliyordu. Birden Mihail'i fark etti.
Kim bu? Diye sordu.
Bu benim usta. Çizmeleri o dikecek.
Sakın unutma ha, dedi bey Mihail'e. Çizmeleri bir yıl giyilecek gibi dikeceksin.
Semyon da Mihail'e baktı. Ama Mihail beye bakmıyordu bile. Sadece onun arkasındaki köşeye gözlerini dikmiş, orada bir şey görüyormuş gibi bakıyordu. Bir süre baktıktan sonra ansızın gülümsedi. Tüm yüzü aydınlandı.
Ne sırıtıyorsun be aptal? Çizmeleri vaktinde yetiştirsen iyi edersin.
Mihail, tam vaktinde hazır olacak, dedi.
Ha şöyle.
Bey çizmesini kürküne giydi. Önünü kapadı. Kapıya doğru yürüdü. Fakat eğilimi yanılttı. Başını kapı sövesine çarptı. Kızıp sövdü. Başını ovuşturarak arabasına atlayıp gitti. O gider gitmez Semyon, taş gibi adam, dedi. Sopayla bile deviremezsin. Kafasıyla söveyi yıktı. Canı bile yanmadı. Matryona araya girdi. Böyle yaşayan adam sağlam olmaz mı hiç? Ölüm bile vız gelir böyle perçin gibi adama. Yedim. İşe almasını aldık ya, bir bela gelmese bari başımıza, dedi Semyon Mihail'e. Mal değerli, bey de hırçın. Bir hata yapmamalı. Senin gözlerin daha iyi görüyor. Ellerin de işe benden daha yatkın. Al bakalım şu ölçüleri. Sen deriyi kes, ben de dikişleri yaparım. Mihail ayakkabıcının sözünü ikiletmedi. Beyin malını alıp masaya serdi. İkiye katladı. Bıçağı alıp kesmeye başladı. Matryona yaklaşıp Mihail'in nasıl biçtiğine baktı. Ve şaşkına döndü. Ayakkabıcılığa aşina olan Matryona, Mihail'in deriyi çizme yapmak için değil, dareler halinde kestiğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bir şeyler söyleyecekti ki, herhalde bey çizmesinin nasıl yapılacağını bilmiyorum. Mihail benden daha iyi bilir. Karışmayayım iyisi mi? Diye düşünerek vazgeçti. Mihail deriyi kestikten sonra çizme dikmekte kullanılan çift iplikle değil de terlik diker gibi tek iplikle dikmeye başladı. Matryona bu işe de şaşırmıştı. Yine bir şey söylemedi. Mihail dikmeye devam etti. Öğle yemeği gelince kalkan Semyon, Mihail'in beyin derisinden terlik diktiğini gördü. Ahlayıp oflamaya başladı Semyon. Mihail tam bir yıldır hiçbir hatalı iş yapmadan burada yaşıyor. Peki böyle bir şeyi nasıl yaptı birden? Bey uzun konçlu, şeritli bir çizme ısmarladı. Bizimki ise tutmuş, yumuşak terlik dikmiş. Deriyi de mahvetmiş. Şimdi ben beye nasıl hesap veririm? Böyle bir malı bulamazsın da. Sonra şöyle dedi Mihail'e. Sen ne yaptın böyle sevgili dostum? Mahvettin beni. Bey çizme ısmarlamıştı. Bak sen ne dikmişsin. Tam Mihail'e bunları söylerken sundurmadan gürültüler geldi. Kapı vuruldu. Pencereden baktılar. Biri atla gelmiş, atını bağlıyordu. Kapıyı açtılar. Beyin uşağı içeri girdi.
Merhaba.
Merhaba, ne istemiştin? Hanım beni çizmeler için gönderdi.
Ne demek çizme için?
Çizme işte. Beyin çizmeye ihtiyacı kalmadı artık. Vadesi doldu.
Ne diyorsun sen?
Sizden çıkınca eve bile varamadı. Arabada ölmüş. Eve gelince kapıyı açmaya koştuk. Çuval gibi devriliverdi. Kas katı olmuş. Cansız yatıyormuş meğer. Arabadan zor çıkardık. Hanım da beni size yolladı. Git şu kunduracıya söyle dedi. Bir bey size deri bırakıp çizme ısmarlamış ama artık gerekli değil. Onun yerine ölüye giydirmek için terlik yapsın. Çabucak dikiversin dedi. Dikilinceye kadar bekle, terliği de al gel dedi. Ben de bunun için geldim. Mihail masadaki deri artıklarını toplayıp rulo yaptı. Sonra da diktiği terlikleri birbirine çarpıp önlüğüne sildi ve hepsini delikanlıya uzattı. Uşak terlikleri aldım. Hoşça kalın. Diyerek çıkıp gittim. Birinci ayrım sonu.